KPSS Eğitim Birimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, 21. Kaset 1. Yüz, sayfa 644. Maddelerde sorularda ipucu bulunmamalıdır. Soru, neyi ölçmeyi amaçlıyorsa bu özelliği bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi iyi ayırt etmelidir. Ayrıca bir soruyla ilgili doğru cevap ya da çeldirici diğer soruları aydınlatıcı olmamalıdır. Bu durumda önce geçerlik sonra da güvenilirlik düşer. Puanlamanın objektifliği saptanmalıdır. Ölçmede puanlama hatalarından arınmak ve güvenirliği sağlamak için her soru için cevap anahtarı hazırlanmalıdır. Soru sayısı sınavın amacına göre yeterli sayıda olmalıdır. Sınav süresi yeterli olmalıdır. Öncelikle sınıftaki en düşük öğrenci düzeyi dikkate alınmalıdır. Sorular öğrencinin gelişimini ve öğrenme düzeyini belirleyecek seviyelerine uygun ve uygun dönütlerin verileceği düzeyde olmalıdır. Soru tarzı. Soru bankasına konmak üzere yeni hazırlanan çoktan seçmeli bir test maddesinin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme sırasında dikkate alınmaz? KPSS 2005. A. Verilen bilgilerin bilimsel doğruluğu. B. Soruların cevaplanabilir olup olmadığı. C. Diğer sorularla olan konu benzerliği. D. Madde yazma tekniklerine uygunluğu. E. Yoklanan davranışın önemli olup olmadığı. Cevap A. Ölçme araçlarında kullanılacak maddelerin, soruların, bilişsel alanın farklı basamaklarından seçilmesi, ölçmenin geçerliliğini ve güvenirliğini arttırır. Buna göre bilişsel alanın basamaklarına göre hazırlanacak sorular en alt düzeyden en üst düzeye olmak üzere şu şekilde sıralanır. Bilgi düzeyindeki sorular. Tanıma, sorunca hatırlayıp söyleme, araçları, maddeleri, öğeleri söyleme, bir ölçme aracının sahip olması gereken başlıca özellikleri yazınız, ölçme ve değerlendirme kavramlarının tanımını yazınız. Kavrama düzeyindeki sorular, kavramı farklı, kendi ifadeleriyle tanımlama, bir kavrama ya da ilkeye örnek verme, ilke ya da genellemeyi açıklama, yorumlama, özet yapma, ana fikir bulma, grafiği okuma, sonucu tahmin etme. Bir ölçme aracının güvenirliği, geçerliğini nasıl etkiler, mod ve medyan arasındaki ilişkileri yazınız. Uygulama düzeyindeki sorular. Derste öğrenilenleri yeni ve farklı durumlara uygulama, yeni bir problemi çözme, aşağıda verilen dağılımın aritmetik ortalama, mod ve meydanını bulunuz. 10, 10, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Analiz düzeyindeki sorular, bir bütünü kendisini oluşturan parçalara ayırma ve parçalar arasında var olan ilişkileri belirleme. Ölçme arasında bulunması gereken özellikler, geçerlik, güvenirlik, kullanılabilirlik arasındaki ilişkileri yazınız. Sentez düzeyindeki sorular, yeni, orijinal bir ürün ya da ürün elde etmede farklı bir yöntem geliştirme, bilinenlerin dışında yeni yaklaşımlar önerme. Yeni bir çoktan seçmeli test hazırlayınız. Bir ölçme aracının geçerliliğini arttırmak için yeni bir model önerisi hazırlayınız. Değerlendirme düzeyindeki sorular, bir ürünü bir ölçütle karşılaştırarak eleştirme, yargıda bulunma, karar verme. Uygulanmış bir çoktan seçmeli testi sınav planında bulunması gereken aşamalara göre eleştiriniz. Soru tarzı. İngilizce dersinde öğrendiklerine dayalı olarak bir turistle İngilizce konuşabilen bir öğrenci hangi düzeyde bir bilişsel davranış göstermiş olur? KPSS 2005. A. Bilgi. B. Kavrama. C. Uygulama. D. Analiz. E. Sentez. Cevap C. 1. Soru. Yetenek testleri hangi ölçek türünde ölçme araçlarıdır? 2. Soru. İçgörü kavramının tanımı nedir? 3. Soru. Eğitim, etik değerlere göre toplumsal hoşgörü kültürünün gelişmesini hangi yönlerde ve nasıl etkileyebilir? 4. Soru. Hedef, içerik ve değerlendirme kavramları arasındaki ilişki nedir? 5. Soru. Merkezi dağılım ölçülerini yararı nedir? Bu sorulardan hangisi diğerlerinden daha üst düzey bir davranış, zihinsel süreç ölçmektedir? KPSS 2005. A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. E. 1. Cevap C. Bir öğrencinin özgün bir şiir yazması aşağıdaki bilişsel hedef alanlarından hangisiyle ilgilidir? A. Bilgi. B. Kavrama. C. Uygulama. D. Analiz. E. Sentez. Cevap E. Eğitimde kullanılan ölçme araçları. Eğitimde farklı hedef alanlarını ölçmede kullanılarak araçların sınıflaması. Bilişsel hedef alanı 1. Yazılı sınav, 2. Sözlü sınav, 3. Kısa cevaplı boşluk doldurmalı sınav, 4. Doğru yanlış testleri, 5. Çoktan seçmeli testler, 6. Eşleştirmeli testler, 7. Ödevler ve projeler. Devinimsel psikomotor hedef alanı 1. Tutum ölçekleri, 2. İlgi testleri, 3. Gözlem. Duyusal hedef alanı iş, performans testleri, tüm hedef alanları portfolyo değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası, yazılı yoklamalar. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav olması, diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ve bir uzmanlık gerektirmemesidir. Yazılı yoklamaların en önemli tarafı, avantajı, bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme, gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir. Yazılı yoklamaların özellikleri: az sayıda soru sorulması, bu nedenle geçerliliği ve güvenirliği düşüktür. Öğrenciye cevap özgürlüğü tanıması, öğrenci bildiklerini özgürce düzenleyip sunabilir, öğrenciyi sınırlandırmaz. Hazırlanması kolay, puanlaması güç olması ve zaman alması. Şans başarısı yoktur, cevabını bilmediği halde soruyu doğru cevaplayabilme. Puanlanması o subjektiftir, puanlayıcı yanlılığını katabilir, özneldir. Öğrenci cevabını bilmediği soruda şişirme yapabilir. Yazmada güçlü olan birisi yanlış olma olasılığı olacak ifadelerden kaçınarak yuvarlak ifadelerle cevaplama yoluna gidebilir. Üst düzey zihinsel hedef alanlarına analiz, sentez, değerlendirme yönelik özellikleri ölçme. Yazılı yoklamalar hangi durumlarda kullanılmalıdır? Öğrencilerin gelecekleriyle ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırılmalıdır. Soru sayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeniyle yazılı yoklama bu amaç için kullanılmamalıdır. Sınava girecek öğrenci sayısı az ise kullanılabilir. İlk öğretimin 4. ve 5. sınıflarından itibaren etkili olarak kullanılır. Yazılı yoklamanın yapıldığı koşullar ve ortamdan kaynaklanan nedenler, öğrencinin yazılı ifade gücü, noktalama işaretlerini doğru kullanabilme, dil bilgisi gibi özelliklerini ölçmede kullanılabilir. Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey zihinsel davranışları ölçmede kullanılabilir. Öğretmen çoktan seçmeli test ve diğer sınav türlerini geliştirmede yeterli değilse kullanılabilir. Yazılı yoklamalarda dikkat edilecek faktörler: İyi bir sınav planı yapılmalıdır. Uzun cevap gerektiren az sayıdaki sorular yerine geçerliliği ve güvenirliği düşürdüğü için kısa cevaplı çok sayıda soru kullanılmalıdır. Sorular açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Seçimlik soru mümkün olduğu kadar sorulmamalıdır. Bu durumda öğrenci önemli davranışları ölçen sorular üzerinde durmayı tercih etmekte ve sorular arasındaki puan eşitliği olumsuz etkilenmektedir. Yazılı yoklamaların değerlendirilmesinde yazı güzelliği, sayfa düzeni, kompozisyon becerisi gibi ölçülen özelliğin dışındaki özelliklere de puan verilmesi önce geçerliliği sonra da güvenirliği düşürür. Açık kitap sınavından kaçınmak gerekir. Yazılı sınavların puanlarına karışabilecek başlıca hata kaynakları şunlardır: öğrencilerin soruları cevaplamaya olan isteklilik derecesi, puanlamayı yapan kişinin yanlılığı, ölçme yönteminin, yazılı yoklamanın ölçülen hedef davranışlara uygunluğu, yazılı yoklamanın ölçülen davranışlara uygunluğu, yazılı yoklamanın uygulandığı koşullar ve ortadan kaynaklanan nedenler. Yazılı sınavların puanlaması: cevap anahtarı kullanılmalıdır. Mümkünse sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalı, puanlama güvenirliği. Bütün sınav kağıtlarındaki sorular sırayla okunmalıdır. Yani birinci sorular bütün sınav kağıtlarında puanlandıktan sonra ikinci sorular puanlanmalı, sonra üçüncü sorulara geçilmeli ve böyle devam edilmelidir. Puanlayıcı yanlılığından kaçınılmalıdır. Öğretmen isimlere bakmamalı, puanlamaya yazı güzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler katılmamalıdır. Soru tarzı: Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yazılı yoklama türü sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir? KPSS 2004. A. Görüşünü sebepleriyle birlikte açıklama. B. Bir kavramı veya ilkeyi tanımlama. C. Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi belirtme. D. Bilgilerinden yararlanarak yeni bir problemi çözme. E. Olgu ve olayları verilen bir ölçüde göre gruplama. Cevap A. Okulda öğretmenlerinin ölçülmesinde genellikle kağıt kalem testleri kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin sonuçlarına karışabilen hata kaynaklarından biri değildir? KPSS 2003. A. Puanlamayı yapan kişinin yansızlık derecesi. B. Ölçme aracının ölçülecek davranışları kapsama derecesi. C. Ölçme yönteminin ölçülen davranışlara uygunluğu. D. Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri. E. Öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri. Cevap E. Bir öğretmen yalnızca okuduğunu anlama becerisini ölçmede kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavdan elde edilecek puanların güvenirliğini ve geçerliliğini arttırmaz? KPSS 2002. A. Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarlarının hazırlanması. B. Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi. C. Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanların ortalamasının alınması. D. Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlaması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması. E. Çabuk cevaplanabilen türden çok sayıda soru sorulması. Cevap B. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir. Öğretmenin bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? KPSS 2001. A. Tamamlama. B. Doğru yanlış. C. Yazılı yoklama. D. Çoktan seçmeli. E. Proje. Cevap C. Sözlü yoklamalar. Soruların ve cevapların sözlü olarak ifade edildiği sınav türüdür. Bu tür sınavların temel özellikleri şunlardır. Uygulaması çok zaman alır. Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir. Her sorunun güçlük düzeyi farklı olmalıdır. Öğretmenin yaklaşımından, soruların günlük güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan, öğrencilerin huzurunda kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir. Puanlama güvenirliği düşüktür. Öğrencinin kişilik özellikleri puanı etkiler. Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir. Puanlara hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür. Her öğrenciye farklı soru sorulmalıdır. Öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri psikolojik ortamı gerektirir. Daha çok analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sorulmalıdır. Sözlü sınavlar hangi durumlarda kullanılabilir? Sözlü sınavlar İngilizce, Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılabilir. Soru tarzı. Bir İngilizce öğretmeni öğrencilerin kelimeleri doğru telaffuz etmelerini ve konuştuğu cümlelerde doğru kullanabildiklerini ölçmek istemektedir. Öğretmen bu amacı için aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanmalıdır? A. Sözlü yoklama. B. Yazılı yoklama. C. Portfolyo. D. Eşleştirmeli testi. E. Çoktan seçmeli test. Cevap A. 3. Kısa cevaplı testler. Boşluk doldurmalı testler. Yazılı yoklamanın alternatifi olan bir sınav türüdür. Özellikle alt düzey hedeflerin ölçülmesinde kullanılır. Bu tür testlerde bilme düzeyindeki kısmen de kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülür. Bu aynı zamanda kısa cevaplı testin en önemli sınırlılığıdır. Çünkü öğrenmeyi ezbere yönetir. Cevabı bir kelime, rakam veya en çok bir cümle ile verilebilen sınavlardır. Kısa cevaplı bir test maddesi direkt soru cümlesi olarak ya da eksik cümleli doldurmalı test olarak sorulabilir. Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında kullanılır. Kısa cevaplı testlerin özellikleri. Hazırlaması kolaydır. Bilme, hatırlama düzeyindeki davranışları ölçtüğü için. Çok sayıda soru sorulabilir. Bu nedenle kapsam geçerliği ve güvenirliği yüksektir. Cevaplama bağımsızlığı vardır. Puanlaması kolaydır, şans başarısı düşüktür. Puanlama objektifliği yüksektir. Alt düzey hedef alanlarına bilme, kavrama ilişkin sorular kullanılır. Daha çok ilk öğretimin ilk sınıflarında 1, 2, 3. sınıflar kullanılması etkilidir. Soru tarzı. Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler tamamlama veya boşluk doldurma tipi sorular hazırlarken genellikle kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya da sözcük grubunu bulmasını istemektedir. Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Puanlamanın çok zaman alması. B. Kesin bir yanıt bulmanın zor olması. C. Kopya çekmeyi kolaylaştırması. D. Öğrencileri ezbere yöneltmesi. E. Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması. Cevap D. Boşluk doldurmalı sınav türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2001. A. Öğrencilerin hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi. B. Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması. C. Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması. D. Sınavın kapsam geçerliliğini düşürmesi. E. Sınavların tahminle cevaplandırma olasılığını artırması. Cevap A. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? KPSS 2001. A. Öğretmenin öğrenci merkezli değil, öğretmen merkezli olduğunu. B. Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu. C. Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını. D. Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini. E. Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu. Cevap B. Doğru yanlış testleri. Öğrencilerin belli konulardaki yanlış ve doğruları seçme gücünü ölçen test türüdür. Testteki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşturulur. Hangi durumlarda kullanılır? İlkelerin ve genellemelerin yoklanması ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir. Özellikleri: hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. Puanlaması kolay ve objektiftir. Şans başarısı yüksektir. Doğru cevabı bulma şansı 1/2'dir. Doğru yanlış testinde şans başarısını gidermek için 3 yol kullanılır. Cümle yanlış ise yanlış kısımların altının çizilmesini istemek. Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğru yazmalarını istemek. Düzeltme formülünü kullanmak. Bir yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Geçerliği ve güvenirliği yüksek test hazırlamak oldukça zordur. Sorularda olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır. Soru tarzı. Doğru yanlış testlerinin kullanılmasını gerektiren en uygun durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kavram ve olgu bilgisini ölçme. B. Kavram ve olgulara örnek verme bilgisi. C. İlkelerin ve genellemelerin öğrenilme düzeyi. D. Hatırlama gerektiren bilgilerin düzeyi. E. Nitelikleri karşılaştırarak sonuç elde etme yeteneği. Cevap C. Çoktan seçmeli testler. Çoktan seçmeli testler bir sorunun doğru cevabının verilen seçeneklerden bulunmasını gerektiren bir test türüdür. Öğrencinin verilen seçeneklerden doğru cevabı ya da seçenekler arasındaki en doğru cevabı bulması istenir. Hangi durumlarda kullanılır? Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersizdir. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. Bunun nedeni geçerliğin, güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır. Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. Çok sayıda soru sorularak konuları temsil gücü sağlanır, kapsam geçerliği sağlanır. Çoktan seçmeli testlerin özellikleri: doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir. Kapsam geçerliği yüksektir. Değerlendirmede objektiflik yüksektir. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. Hazırlanması uzun zaman alır, puanlaması az zaman alır. Kolaydır. Hazırlanması ve tez maddelerinin ifadesi uzmanlık gerektirir. Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. Bu durumda şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır. Düzeltme formülü ile öğrencinin düzeltilmiş puanı şu şekilde hesaplanır. Düzeltilmiş puan eşittir doğru cevap sayısı, yanlış cevap sayısı bölü seçenek sayısı eksi 1. Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir. İlk öğretim 1, 2, 3, 4. sınıflar için 3 seçenek, 5, 6, 7, 8. sınıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeler için 5 seçenekli sorular kullanılır. Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılır. Çoktan seçmeli test maddelerinin bölümleri bulunur. Örneğin, yüreğin yetiyorsa maça git de göreyim seni cümlesindeki yüreğin yetiyorsa sözü cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Madde kökü. A. Korkutma. Doğru cevap. B. C. D. E. Çeldiriciler. Bunların hepsi seçenekler. Bilgi, kavrama, uygulama gibi bilgi düzeyinde ve üzerindeki hedef alanları ile ilgili sorular kullanılır. Çeldiriciler. Testlerde çeldiriciler önemlidir. Çeldiriciler bilmeyen öğrenciye ipucu vermemelidir. Çeldiriciler konuyu bilenlere değil, bilmeyenleri yanıltmalıdır. Çeldiriciler madde kökündeki konuya ilgisiz olmamalıdır. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça madde zor bir madde olur ve bilenle bilmeyeni ayırt etme gücü artar. Olumsuz özellikler ile ilgili çeldirici bulmakta zorlanıldığında madde kökü olumsuz cümle formatı kullanılmalıdır. Farklı yönleriyle çoktan seçmeli testlerle yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Ölçülen davranışlar. Çoktan seçmeli test. Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışlarla değerlendirme düzeyindeki davranışların bazıları. Değerlendirme ve özellikle sentez düzeyindeki davranışları ölçmede yetersiz. Yazılı yoklama, sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların ölçülmesinde en etkili, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışların ölçülmesinde de iyi sayılır. Bilgi düzeyindeki davranışların ölçülmesinde etkisizdir. İçeriğin örneklenmesi, çoktan seçmeli test. Çok sayıda madde kullanılmaması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılar. Yazılı yoklama, az sayıda soru kullanılması, içeriğin temsil edici biçimde örneklenmesini mümkün kılmaz. Maddelerin hazırlanması, çoktan seçmeli test. İyi madde yazmak güçtür, zaman alıcıdır, az da olsa özel bilgi ve beceri gerektirir. Yazılı yoklama, iyi madde yazmak, çoktan seçmelilerde olduğu denli güç değildir, çok zaman almaz. Puanlanması, çoktan seçmeli test. Kolay, çabuk, nesnel. Puanlama güvenirliği yüksek. Yazılı yoklama, güç, zaman alıcı, öznel. Puanlama güvenirliği düşük. Öğrencilerin başarı puanlarını çarpıtan etkenler. Çoktan seçmeli test. Başarı puanlarını okuma yeteneği ve tahmin çarpıtabilir. Yazılı yoklama, yazma yeteneği ve blöf başarı puanlarını çarpıtabilir. Öğrenme sürecine olabilecek etkisi. Çoktan seçmeli test. Öğrencileri başkalarının fikirlerini hatırlamaya, yorumlamaya ve analize teşvik eder. Öğrencileri sınavdan önce olgusal bilgileri onlar arasında bir sistemleştirme yapmaksızın ezberlemeye yöneltir. Yazılı yoklama, öğrencileri kendi bilgilerini, fikirlerini ifadeye, bütünleştirip örgütlemeye teşvik eder. Araştırmalar göstermiştir ki bu tür test öğrencileri sürekli ve anlayarak çalışmaya yöneltir. Tekin, 1991, sayfa 114. Soru tarzı. İşaretli soruları aşağıda numaralanarak verilen ifadelere göre cevaplayınız. 1. Sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışların yoklanmasına elverişli olması. 2. Puanlamanın objektif olarak yapılma derecesinin fazla olması. 3. Kapsam geçerliliğin daha yüksek olması. 4. Öğrencinin cevaplarını istediği gibi yazma olanağına sahip olması. 5. Daha çok ilk öğretimin ilk sınıflarındaki öğrencilere uygun olması. Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin yazılı yoklamaları olan üstünlüklerindendir? KPSS 2004. A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4, E, 4 ve 5. Cevap B. Yukarıdakilerden hangileri kısa cevaplı yazılı yoklamaların uzun cevaplı yazılı yoklamaları olan üstünlüklerindendir? KPSS 2004. A. 1, 2 ve 3. B. 1, 2 ve 5. C. 2, 3 ve 5. D. 2, 4 ve 5. E. 3, 4 ve 5. Cevap C. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır. Bu durum öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? KPSS 2001. A. Testin kullanışlılığını arttırma. B. Puanların güvenirliğini yükseltme. C. Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırma. D. Puanlamayı kolaylaştırma. E. Yanlış öğrenmeleri belirleme. Cevap E. Eşleştirmeli testler. Eşleştirmeli testler çoktan seçmeli testlerin farklı bir biçimidir. İki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesnesel, olaylar hakkındaki ilişki, kurma güçleri ölçülür. Eşleştirmeli testlerin etkin kullanımı. Eşleştirmeli testlerde cevap seçenekleri soru sayısından çok olmalıdır. Böylece sorunun şansla cevaplanma olasılığı düşer. Kim, nerede, nasıl, ne zaman gibi soruların cevabını gerektiren olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha etkilidir. Sorular ve seçenekler iki kolonda düzenlenmelidir. Madde kökleriyle seçeneklerinin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer olmalıdır. Seçenekler belli bir sıraya ve düzene göre verilmelidir. Bir ölçme aracına yazılı yoklama, sözlü yoklama, çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve bunun gibi karışabilecek hata kaynakları. Öğrencinin sınava tutumu, istekliliği, yorgunluğu, hastalığı, puanlamayı yapan kişinin yanlılığı, dikkatsizliği ve kişilik özellikleri, ölçme aracının ölçülen hedef davranışları ölçmeye uygunluğu, ölçmenin yapıldığı ortamdan ısı, ışık, havalandırma, gürültü, kopya çekme olanağı ve bunun gibi kaynaklanan nedenler, ölçme aracından soruların anlaşılmaması, karmaşık sorular, okunamama ve bunun gibi kaynaklanan hatalar. Eğitimde kullanılan ölçme araçları ile ilgili genel sonuçlar. Eğitimde kullanılan ölçme araçları ölçme işleminin amacına göre belirlenir. Örneğin, bir ünite sonunda genel öğrenme düzeyi ve eksiklikler belirlenmeye çalışılacaksa, geçerliliği ve güvenirliği yüksek, çoktan seçmeli test, bir sınav yapılabilir. Amaç, öğrenciler arasında iletişim becerileri, güzel konuşma, diksiyon gibi özellikler bakımından bir seçim yapmaksa, bu özellikleri ölçmede geçerliği ve güvenirliği yüksek olan sözlü sınav yapılır. Ölçme araçlarının etkili yönü üst düzey zihinsel işlem gerektiren davranışları, analiz, sentez, değerlendirme gibi ölçebilmesidir. Ölçme araçlarının sınırlılıkları ise alt düzey zihinsel işlem gerektiren davranışları, bilgi, kavrama gibi ölçebilmesidir. Ölçme araçlarının diğer bir etkili yönü geçerliği ve güvenirliği yüksek olma düzeyidir. Sınırlığı ise geçerliğin ve güvenirliğin düşük olma durumudur. İş performans testleri. Özellikle psikomotor düzeyindeki hedeflerin, becerileri ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. Performans testleri öğrencilerin becerilerinin çeşitliliği bakımından ne derece yeterli olduklarının ölçülmesi, beceri eksikliklerini belirleme ve düzeltme, güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme ve ölçme işlemini çalışma ya da öğretim uygulama sırasında doğrudan yapma gibi olanaklara sahiptir. Öğrencilerin ürün ya da performans ortaya koyabilme güçleri değişik formatlara göre geliştirilen bu tür testlerle ölçülebilir. İş performans testleri 3 bölümden oluşur. İşin, becerinin yapılmasında izlenen yol, işin, becerinin yapılma hızı, işin, becerinin kalitesi. Soru tarzı. Öğrencilerin bazı becerilerinin ölçülmesine diğer ölçme araçlarından daha güvenilir, geçerli ve objektif ölçüler sağlar. Becerilerin çeşitliliği bakımından öğrencinin ne derece yeterli olduğunu ölçülmesini ve analizini sağlar. Eksiklikleri teşhis etme, tekrar öğretme, yanlışları düzeltme yönünden önemlidir. Öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle ilgili olarak güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlar. Öğretim sonuçlarını çalışma veya uygulama sırasında doğrudan doğruya ölçmeye yarar. Bu açıklamalar aşağıda verilen hangi ölçme aracı ile ilgilidir? KPSS 2004. A. Performans testi. B. Gözlem formu. C. Görüşme formu. D. Portfolyo. E. Standart test. Cevap A. Tutum ölçekleri. Duyusal hedeflerin tavır, tutum, eğilim ölçülmesinde kullanılır. Duyusal özellikler de bilişsel özellikler gibi doğrudan gözlenemezler. Buna işaret niteliğindeki belirtilere bakarak değerlendirme yapılır. Duyusal özellikler doğrudan gözlenemediği için bireyin kendinde var ya da yok olduğunu ifade ettiği tutum ölçekleriyle ölçülebilir. Tutum ölçekleri bir nesne ya da etkinliğe, örneğin ülkesini sevme, matematik dersine olan ilgi, bireyin eğilimini ölçen ve eğilimi ölçtüğü varsayılan madde, soru köklerine ilişkin derecelendirmelere bireyin kendinde var olduğunu ifade ederek verdiği cevaplara göre değerlendirdiği bir ölçme aracıdır. Bununla birlikte bireyin bu eğilimleri gözlenerek duyusal davranış geçerli bir şekilde ölçülür. De örneğin matematik dersine yönelik tutum ölçeğinde matematiği yüksek derecede seviyorum şeklinde cevap veren bir öğrencinin matematik dersine çalışmak için ayırdığı zaman gözlenerek bu eğilimi tanınır. 9. İlgi ölçekleri. Duyusal hedeflerin tavır, tutum, eğilim ölçülmesinde kullanılır. Öğrencilerin hoşlandığı, tercih ettiği, zamanlarını verdikleri, haz ve mutluluk duydukları nesne ve etkinliklere olay eğimlerini ortaya çıkaran ölçme araçlarıdır. Yine öğrencilerin bir nesne ve etkinliklere olan ilgilerini ölçen sorulara ilişkin olarak yapılan derecelendirilmiş soru formlarına öğrencilerin kendilerini yakın ve uygun buldukları bölümü işaretlemesi yolu ile kullanılır. Öğrenciler kendilerinde var ya da yok şeklinde ve uygun derecelendirme, hiç, kısmen, oldukça, tam bölümlerini işaretlemelerinden dolayı geçerliliği ve güvenirliği düşüktür. Bu testler ile birlikte öğrencilerin nesne ve etkinliklere ayırdıkları zaman ve yaparken aldıkları haz ve mutluluk gözlenerek öğrencilerin ilgi alanları daha etkili belirlenebilir. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi duyusal, duygu ve eğilimlerle ilgili davranışların bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanan anket ve envanter gibi araçlarla ölçülmesinde önemli bir hata kaynağıdır? KPSS 2005. A. Kişinin kendisi hakkında gerçeğe uymayan cevaplar verebilmesi. B. Cevapların objektif yöntemle puanlanamaması. C. Duyusal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi. D. Duyusal davranış ölçülerinin başka ölçülerle birleştirilmesi. E. Doğru cevabın şansla bulunabilmesi. Cevap A. Bir ölçme aracının geliştirilme aşamaları. Test geliştirme, planlama. 1. Testin amacının belirlenmesi. 2. Testte ölçülecek niteliklerin hedeflerin belirlenmesi. Belirtke tablosu yardımıyla konuların, içeriğin, hedef davranış alanlarıyla bağlantısı kurulur. Ölçülecek hedef davranış evreni ve örneklemi belirlenir. 3. Belirtke tablosunun hazırlanması. 4. Maddelerin, soruların belirlenmesi ve yazımı. Soru tipi güçlü. 5. Puanlamaya ilişkin işlemlerin belirlenmesi. 6. Maddelerin, soruların gözden geçirilmesi. Redaksiyon. Redaksiyon çalışmalarında soruları hazırlayan kişi ve uzman grup tarafından soruların anlatımı, dil bilgisi, bilimsel yaklaşım ve hedef davranış ölçme gücüne sahip olma derecesi gibi nitelikleri araştırılır. 7. Model testin deneme formunun hazırlanması. Redaksiyondan geçen sorulardan, maddelerden oluşan deneme formu hazırlanır. Deneme formunda düşünülen soru sayısının 2 ya da 3 katı soru yer alır. Böylece deneme sonunda anlaşılamayan, işe yaramayan sorular kolayca elenir. 8. Pilot uygulama, deneme uygulaması. Testin deneme uygulamasında soruların her birinin cevaplama süresi, testin toplam süresi, hangi soruların anlaşıldığı ve yapıldığı, hangi soruların çıkarılacağı gibi hususlar belirlenir. Pilot uygulama, sınavın uygulanacağı gerçek gruba benzer özellikteki gruba uygulanır. 9. Deneme uygulaması, madde analizi ve madde seçimi. Deneme uygulamasından sonra herhangi bir soruya verilen doğru ve yanlış cevaplar ile boş bırakılma durumuna göre testin madde istatistikleri yapılır. Madde analizi sonuçlarına uygun olan sorular belirlenir, gerekli düzeltmeler yapılır, zayıf maddeler çıkartılır. 10. Teste son şeklinin verilmesi. Test ve madde istatistikleri. Test ve madde istatistikleri bir testin ve her bir maddenin genel anlamda geçerlilik ve güvenirliğini artırmak için yapılan istatistiki çalışmalardır. Madde analizleri, istatistikleri ile elde edilen bilgilerden yararlanılarak aşağıdaki konularda açıklamalar yapılır. Testin zorluk derecesinin amaca uygunluğu nedir? maddenin bağıl güçlük derecesi nedir? Testin çok öğrenen, bilen öğrencilerle az öğrenen, bilmeyen öğrencileri birbirinden ayırma gücü nedir? Testteki her bir maddenin ölçülmek istenilen davranışlarla tutarlılığın belirlenmesi, öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektikleri konular nedir? Doğru cevabı üst gruptan daha fazla öğrenci tarafından cevaplandırılmış mı? Test maddelerinin çeldiricileri beklenen görevini yapabiliyor mu? Çeldiricilerin alt grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması ve çeldiricilerin hepsini birbirine yakın oranda cevaplandırılmış olması, çeldiriciler yeterli bilgiye sahip olmayan zayıf öğrencileri yanıltmış, kendine çekmiş mi? Test ve madde istatistikleri aşağıdaki sonuçları verir. Testin güvenirliği ve geçerliliğiyle bunların yükseltilmeleri sağlanır. Bir testin ve her bir maddenin güçlük derecesi ve kalitesini gösterir. Öğrencilerin hangi konularda öğrenme güçlüğüne sahip olduklarını gösterir. Öğretim etkinliklerinin gruba uygunluğu hakkında bilgi verir. Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi madde analiziyle elde edilecek bilgilerden yararlanılarak elde edilemez? KPSS 2004. A. Testin zorluk derecesinin belirlenmesi. B. Farklı ölçme araçlarını kullanmanın ölçme sonuçlarına olan etkisi. C. Testteki maddelerin çeldiricilerini beklenene yakın biçimde çalışılıp çalışılmadığına bakılması. D. Testin ölçülmek istenen niteliklerin ne derece bir tutarlılıkta ölçtüğünün araştırılması. E. Testin başarılı ve başarısız öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesine bakılması. Cevap B. Başlıca madde ve test istatistikleri, madde istatistikleri, analizleri, madde güçlük indeksi, maddenin güçlüğü P, maddenin ayırıcılık gücü R, madde varyansı SJ2, madde standart saptaması SJ. Test istatistikleri aritmetik ortalama eksi çarpı ortanca medyan mod tepe değer, standart kayma, varyans. Madde istatistikleri analizleri. Testte kullanılan maddeler, sorular, analiz çalışmaları yapılarak bazı özellikleri belirlenir ve bu özelliklere göre kullanılır. Bu özellikler şunlardır. 1. Madde güçlük indeksi, PJ. Maddenin kolaylığını ya da zorluğunu gösterir. 0, çift 0 ile 1-0-0 arasında değer alır. 0,00'a yaklaştıkça madde zor, 1,00'a yaklaştıkça madde kolaydır. 2. Madde ayırıcılık gücü indeksi, RJX. Maddenin kalitesi hakkında bilgi verir ve sınavda ölçülecek davranışa sahip olan ve olmayanları birbirinden ayırma derecelerini gösterir. Ayırt edicilik indeksi, -1,00 ile 1,00 arasında değer alır. Ayırt edicilik indeksi 0,40 ve üzerindeki değerlere sahip olan maddeler ayırt edicilik gücü yüksek maddelerdir ve test hazırlamada her zaman tercih edilen maddelerdir. Basit bir yöntemle madde analizi çalışmaları şu şekilde yapılır. Soru numarası. Üst grup A, N parantez içinde A, Ü, B, N parantez içinde BÜ, C N parantez içinde CÜ, D N parantez içinde DÜ, E N parantez içinde EÜ, toplam büyük N parantez içinde Ü. Soru numarası. Alt grup. A N parantez içinde AA, B N parantez içinde BA, C N parantez içinde CA, N parantez içinde DA, E N parantez içinde EA, toplam N parantez içinde A. Toplam A N parantez içinde A, B N parantez içinde B, C N parantez içinde C, D N parantez içinde D, E N parantez içinde E, toplam N. 1. Öğrencilerin cevaplarından doğru olanlar 1 ile, cevabı boş bırakılanlar ve yanlış cevaplar 0 ile puanlanır. 2. Öğrencilerin doğru cevaplarının sayısı ile test puanları bulunur. 3. Test puanlarına göre öğrenci cevap kağıtları en yüksek puandan en yüksek puana doğru sıralanır. 4. Test puanı en yüksek grubun %27'si ile en düşük puanı alan grubun %27'si alınır. Ortada kalan %46'sı dikkate alınmaz, yani analiz dışında bırakılır. 5. Testte bulunan her bir madde için yukarıdaki gibi gibi tablo düzenlenir. Bu tabloda hem üst gruptaki %27 ve hem de alt gruptaki %27 öğrencilerin ilgili soruların seçeneklerinden hangilerine cevap verdiği belirlenir. 6. Madde güçlük indeksi, maddenin cevaplanma yüzdesi aşağıdaki formül ile hesaplanır. PJ eşittir N parantez içinde D virgül Ü artı N parantez içinde D virgül A bölü N. PJ maddenin güçlük indeksi. N parantez içinde D virgül Ü maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı. N parantez içinde D virgül A maddeyi alt grupta doğru cevaplayan sayısı. N üst ve alt gruptaki sayısı. Bulunan değer 0,00 ile 1,00 arasında olur. Güçlük indeksinin 1,00'a yaklaşmasının sorunun kolay, 0,00'a yaklaşması sorunun zor olduğunu gösterir. İndeksin 0,50 olması ise sorunun orta güçlükte olduğunu gösterir. Soruların orta güçlükte 0,50 olması istenilen bir düzeydir ve testin güvenirliğini arttırır. Bu nedenle testlerde madde güçlüğü 0,50 civarındaki sorular tercih edilir. Teste kullanılan bir maddeyi katılanları en az yarısının yapabilmesi beklenir. 7. Madde ayırt edicilik indeksi ise şu formülle bulunur. RJX eşittir N parantez içinde D virgül U eksi N parantez içinde D virgül A bölü N. RJX madde ayırt edicilik gücü. N alt ya da üst gruptan herhangi birisinin eleman sayısı. Her iki grupta da eleman sayısı eşittir. Madde ayırt edicilik indeksi test ile ölçülen özellikler açısından alt ve üst diye iki farklı gruba ayrılan öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesini gösterir. Alt ve üst grupta maddeyi doğru cevaplayanların sayıları arasındaki arttığı oranda maddenin ayırıcılığı artar. Farkın kapanması ise ayırt ediciliğini düşürür. Madde ayırt ediciliği yüksek maddeler bir testin güvenirliğini arttırır. Bir test maddesinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. 1. Ayırıcılığın RJX olabildiği kadar yüksek olması 1,00'a yakın. 2. Güçlük indeksinin PJ 0,50 orta güçlükte olması. 3. Doğru cevabın üst grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması. 4. Yanlış cevabın çeldiricilerin alt grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması. 5. Yanlış cevabın çeldiricilerin hepsinde aynı ve birbirine yakın sayıda cevaplandırılmış olması. Madde güçlük indeksi PJ eşittir maddenin doğru cevaplandırma yüzdesi. Testte yer alan bir maddenin güçlüğü o maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin oranlarını gösterir. Bir test maddesinin güçlüğü P, testin uygulandığı grupta maddeye doğru cevaplar verenler sayısının gruptaki toplam öğrenci sayısına oranıdır. P, maddenin güçlüğü eşittir maddeyi doğru cevaplayanların sayısı bölü testi alan tüm öğrenci sayısı. P, maddenin güçlük indeksi 0 ile 1 arasında değer alır. P eşittir 1'e yaklaştıkça maddeyi doğru cevaplayanın sayısı fazla ve madde kolay. P eşittir 0'a yaklaştıkça maddeyi yanlış cevaplayanların sayısı fazla ve madde zorlaşmakta açıklaması yapılır. P eşittir 0,50 olması maddenin orta güçlükte olduğunu gösterir. Bir maddeye ait P değeri 1 ise maddeyi herkesin doğru yanıtladığını gösterir. Yani bu maddenin bilenle bilmeyeni grupta ayırt edemediği söylenebilir. Yine P eşittir 0 ise hiç kimsenin bu soruyu bilemediğini ve bilenle bilmeyeni ayırt edemediğini gösterir. Bir testte bu tür sorulardan kaçınılır. Soru öyle bir güçlük derecesinde olmalıdır ki bilenler soruyu doğru cevaplasın, bilmeyenler de soruyu yanlış cevaplandırsın. P eşittir 0,50 olmalıdır. Öğrencilere not vermek, öğrencilerin başarı düzeyleri hakkında bilgi toplamak ve öğretime yön vermek için kullanılacak bir testin ortalama güçlüğü 0,50 civarında olmalıdır. 0,29 ve altındaki maddeler zor, 0,30 ve 0,49 arasında bulunan maddeler orta güçlükte, 0,50 ve 0,69 arasında bulunan maddeler kolay, 0,70 ve 1,00 arasında bulunan maddeler çok kolay maddelerdir. Soru tarzı. 60 öğrencinin girdiği bir İngilizce sınavında birinci maddeyi 20 öğrenci doğru cevaplandırmıştır. Buna göre birinci maddenin güçlük indeksi kaçtır? A. 0,22, B. 0,33, C. 0,50, D. 0,77, E. 0,61. Cevap B. 100 öğrencinin girdiği bir dersin sınavında 5. maddenin cevaplanma durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 5. madde, üst grup A 5, B 10, C 15, D 15, E 5, toplam 50. Alt grup A 10, B 5, C 5, D 14, E 16, toplam 50. C maddenin doğru cevabıdır. Buna göre 5. maddenin güçlük düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? A 0,14, B 0,20, C 0,30, D 0,34, E 0,48. Cevap B. Maddenin ayırt etme gücü RJX. Maddenin ayırt ediciliği o sorudaki davranışı bilenle bilmeyen öğrencilerin ayırt edebilirlik gücüdür. Madde puanları ile test puanları arasındaki korelasyondur. Öğrencilerin her bir maddeden aldıkları puanlarla testin tamamından aldıkları puanlar arasındaki korelasyon o maddenin testin ölçmeye çalıştığı değişkenle ilişkisini gösterme gücünü gösterir. Madde yeteri kadar ayırt edici ise test puanı yüksek olanların maddeyi doğru cevaplamaları, test puanı düşük olanların ise maddeyi yanlış cevaplamaları beklenir. Maddenin ayırt etme indeksi -1.00 ile +1.00 değerleri arasında değişir. Test puanı yüksek olan öğrencilerin maddeyi doğru cevaplamaları durumunda maddenin ayırıcılığı yükselir ve madde ayırıcılık gücü indeksi +1.00'a yaklaşır. Maddenin test puanı yüksek olan öğrenciler ile test puanı düşük olan öğrencileri birbirinden ayırma özelliği düştükçe madde ayırıcılık gücü indeksi sıfıra yaklaşır. Test puanı düşük olan öğrenciler maddeyi doğru cevaplamaları durumunda maddenin ayırıcılığı ters yönde yükselir ve madde ayırıcılık gücü indeksi -1'e yaklaşır.
21. kaset 1. yüzün sonu.